Ayrım 33. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin. Sayfa 461. Vala Nurettin. Vanu. Gözünüz aydın, veremsiniz. Dipnot. 29 Eylül 1964'te Akşam Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Size bir yazardan söz edeceğim. Adını söylemeyeceğim. Bakalım anlattıklarımdan kim olduğunu tanıyabilecek misiniz? Onu kendimden en az 25 yaş büyük sanırdım. Bana öyle gelirdi. Oysa 20. yüzyılın ilk yılında doğmuş. Demek benden 14 yaş büyük. 14 yaş aralı insanlar bir kuşaktan sayılır. Ama o benden bir kuşak öncesinin yazarlarındandır. Çünkü çok erkenden yazar olmuş, daha 17 yaşındayken. O kuşak hep öyledir. Birdir bir uzun eşek oynayacak yaşta şair olmuşlar, yazar olmuşlar, tanınmışlar, ün kazanmışlar. Deyin ki adam kıtlığında, deyin ki ortalığın boşluğundan, deyin ki kendi değerlerinden ya da o zamanki koşullardan. O yaşlarda şair yazar olacaklarına uzun eşek birdir bir oynasalardı daha mı iyi ederlerdi? Orasını bilemem. Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç, Faruk Nafiz, Nazım Hikmet, Necip Fazıl hep o kuşaktandır. Ben ortaokul öğrencisiyken o ünlü bir gazete yazarıydı. Bana sanki benden 20 yaş büyük gelmesi bundan. Babası Osmanlı İmparatorluğu'nun Beyrut valisi Nurettin Bey. O kuşağın yazarlarına bakınız. İçlerinde bizim gibi aşağı tabaka halktan gelmiş olanları yoktur. Köyden, emekçilerden, yoksul tabakadan yazar çıkması bizim kuşakla başlar. Bu da Kurtuluş Savaşı sonrası devrimin getirdiği bir yeniliktir. Galatasaray'da okumuş, 17 yaşında şiirler yazmış. Bizim ilk hececi şairlerimizdendir. Ama şiirde pek dikiş tutturabilmiş denemez. Bugün onun şiir yazdığını bilen bile yok gibidir. 18 yaşındayken bir şair arkadaşıyla birlikte Kurtuluş Savaşı'mıza katılmak için Anadolu'ya geçmiş. Ondan sonra çok serüvenli bir yaşamı var. Zengin anılarını büyük bir beğeniyle dinlerim, anlattıklarından yararlanırım. Fransızca bilir, Rusça bilir ama ana dilini çok iyi bilir. Bunu özellikle belirtmek isterim. Yabancı dillerden birçok roman çevirmiştir. Türkçe'ye uyarlamıştır. Darül Bedai'de şehir tiyatrosunda sahneye konulmuş olan Maxim Gorki'nin Ayak Takımı Arasında adlı oyununu çeviren odur. Bu oyunun temsili tiyatromuzda önemli ve olumlu bir olaydır. Yazdığı birçok roman vardır. Yazdığı ve çevirdiği eserler üst üste konulsa onun boyunu bulmasa bile benim boyumu aşar. Geçenlerde sordum. Eserlerinizin hepsi var mı sizde? Yok dedi. Hepsi değil, onda biri bile yokmuş. Bu cevap beni çok ama çok düşündürdü. Yaptığı işe mi değer vermemiş, yoksa kendi değer ölçüsüyle toplumun şimdiki değer ölçüsünün uyuşmazlığını görüp kırılmış mı? O gün çok bezgindi ama karamsar değildi. Ben dedi ne yazdımsa memlekette hepsinin tersi yapıldı. Bu sözleriyle niçin eserlerini toplamamış olduğunu açıklıyordu. Asıl öğünü fıkra yazarlığından gelir. Fıkra yazarlığı 40 yılı pek aşkındır. Diyelim ki en azından 40 yıl. Her gün yazan adamdır. Demek 40 yılda bugüne kadar 13 bin fıkra yazmış. Dile kolay. Hayır, dile bile kolay değil. 13 bin fıkranın üstüne hikayeleri, çevirileri, romanları, piyesleri, röportajları da koyunuz. Korkunç bir şey. Hala bir Ankara gazetesinde fıkra yazmaktadır. Buraya dek anlattıklarımdan kim olduğunu tanıyabildiniz mi? Tanıyamayanlara söylüyorum. Bilmem hangi maçta, bilmem hangi yabancı takıma gol atan ayak topçusunu ya da filmlerde soyunup sanatını kırıtarak gösteren bir şatifilli yıldızımızı anlatsam şıp diye tanırdınız. Eskiden Akşam Gazetesi'nde fıkra yazardı. Bir gün bir bayan yazar telefonu açıp sormuş. Şimdi ben akşamda fıkra yazarı oldum. Sizin fıkra başlığınızı kullanabilir miyim? Tabii, beni ihya edersiniz demiş. Sonradan bize dedi ki, ben o günlerde ekmek parası için Fransızcadan bir kadın ansiklopedisi çeviriyordum. Yok pli, yok plikase, yok de piyes diye uğraşıp duruyordum. O bayandan telefon gelince düşündüm. Yahu dünya ne ters. O bayan bu kadın ansiklopedisini çevirse de ben de fıkramı yazsam daha doğru olmaz mı? Eşi de yazardır. Kendisinin ve eşinin bunca yıl yazdıklarından elde ettikleri maddi sonuç nedir bilir misiniz? Kadıköy'de bir apartmanın yer katı, iki odalı bir dairesi. Üsküdar'daki evini satıp buraya taşınmıştır. bir yazarın yazarlıktan kazandığıyla ev sahibi olmasına öylesine alışmamışız ki, Üsküdar'daki evini yaptırdığı zaman bize Topkapı Sarayı'nı satın almış gibi gelmişti. Okuması kıt bir hurdacının kazandığı milyonları görmeyiz de, bir yazara bir evi çok görürüz. Neden? Çünkü kendimizi layık görmüyoruz. Geçen yıl bir apartman dairesi daha aldım odada. O zamanki sevinci görülecek şeydi. Çocuklar gibi sevinçliydi. Gözleri, elleri, saçları gülüyordu sevinçten. Tanıdığı kimi görse göz bebekleri gülerek, ''Ya biliyor musunuz, biz bir daire aldık.'' diyordu. Dolu dolu söylüyordu, kelimeler taşıyordu ağzından. Onun 62 yaşındaki bu çocuksu sevinci beni hep içlendirmiş, duygulandırmıştır. ''Haberiniz var mı? Biz de bir daire aldık.'' Çok güzel bir oyuncak hediye edilmiş, bir çocuk sevincindeydi. Bu düzensiz bir toplumda yarını güvene almanın sevinci. 40 yıl yazarlık değil de pazarda yumurta satmış olsaydı kim bilir kaç apartmanın sahibi olurdu. Aldığı apartmanı gidip görmedik ama görmüş gibi biliyoruz artık. Kime kiraya verdi, kaça kiraya verdi, kiracı çıktı, şu oldu, bu oldu hep biliyoruz. Moda'da Mühürdar gazinosu vardır ya, son aldığı apartman dairesi bu gazinonun arkasındadır. Biz ne zaman Mühürdar gazinosuna gittikse saat 23 sıralarında hep onu gördük. Gazinonun önünden geçerken, başında kırçıl kasketi ya da beresi, elinde bastonu geçer gazinonun önünden. Oysa oturduğu ev buraya oldukça uzak. Acaba niçin gelir buralara? Yine bir gece Mühürdar gazinosundaydık. Saat 23 arkadaşlara, görürsünüz şimdi geçer buradan dedim. Gezmeye mi geliyor? Şaka ettim. Yok canım, evini okşamaya. Buradaki evi kirada ya, her gece gelip kimse görmeden, oh evim, oh benim evim diye duvarlarını okşuyor. Gülüştüler ama benimkisi acı, zalimce bir şaka. Az sonra elinde bastonu, başında kasketi önümüzden geçmez mi? Şakamın zalimliğinden acı duydum. O gece birlikte oturduk gazinoda. Kiradaki apartmanını gerçekten değil ama hayalinden ellerini uzatıp her gece hayal parmaklarıyla okşadığına inanıyorum. Benim için gazetede ilk yazan, gazetede adımdan ilk söz eden odur. Geçenlerde bunu söyledim de hatırlayamadı. Anlayabildiniz mi kim olduğunu? Asıl anlatacaklarım bunlar değil, bundan sonrası. Hastaydım, ağrılı sızılı bir hastalık. Geçmiş olsun demeye bize geldi. Günlük güneşlik güzel bir gündü. Yürüyerek, gezerek gelmiş, terlemiş. Terini çeksin diye sırtına, gömleğinin altına gazete kağıtları yerleştirdim. Çok az oturdu gitti. Evine dönünce ağzından kan gelmiş. Çok telaşlanmışlar. Doktorlar gelip bakmış. Eyvah kanser. Ama röntgen sonucunu beklemeli. Eşi doktorlara şöyle diyormuş. Aman ne olursunuz, kanser olduğu kesinleşirse sakın kendisine söylemeyin. Zaten sinirleri bozuk. Saklayalım kendisinden. Kendisi de doktorlara şöyle diyormuş. Kanser olduğum kesinleşirse sakın karıma söylemeyin. Sonra çok üzülür. Kanser demek 2-3 aylık ömrü kalmış. Ya onun dayanılmaz ağrıları, sızıları? Sonradan dedi ki, doktorlar kanser olduğunu söyleyince kendi kendime hayatımın muhasebesini yaptım ve bütün hayatımda en çok neye değer vermiş olduğumu düşündüm. Muhabbet 1, haysiyet 2. Muhabbeti çok sevmişim, haysiyetimi korumuşum. Röntgen filmi gelene dek evde bunalımlı, gerilimli bir hava. Sınıf arkadaşı olan Doktor Profesör Muhterem Gökmen gelmiş. Müjde müjde, gözünüz aydın. Ne varmış? Sen verenmişsin ya, gözün aydın. Gerçek mi? Beni kandırmıyorsun ya. Vallahi billahi veremsin. Oh oh, veremim ya. Veremsin, kanser yok. Bize geldi geçenlerde, sevinçten göz bebekleri gülerek, haberiniz var mı ya dedi, ben verenmişim. Neredeyse sevincinden oynayacak, ben önce bozuldum, ne münasebet. Vallahi veremim, doktorlar söylüyor. Kesin olarak anlaşıldı, veremem. Tıpkı duydunuz mu biz bir apartman dairesi aldık deyişindeki sevinçle. Duydunuz mu, ben verem oldum diyordu. Hala tanıyamadınızsa artık adını da söyleyeyim. Vala Nurettin, Vanu. Vala verem oldu. Hepimiz seviniyoruz buna şimdi. Bu dünyada insanoğlunun ne tuhaf sevinçleri var. İnsanın bir gözüyle ağlayıp öbür gözüyle gülesi geliyor. Bir not, roman konusunda Vala'nın söylediği önemli söz. Birisi bir roman okumuş, beğenmemiş, sormuşlar. Neden? İçinde ben yokum, kendimi koyacağım biri, kimseyi bulamadım. Ben bu kahramanlardan hangisi olacağım? Hiçbiri olamıyorum. İkinci söylediği önemli şey bu konuda, Premier Prima Donna, bütün klasiklerde vardır bu. Ölümün mühlet verdiği yazar, vala. Güya ki bu şair yegane, bu kitap için gelmişti cihana, gibi, sanki ölüm ona bu kitabı yazmak için mühlet vermişti. Kemal, dipnot Kemal Tahir, ameliyattan sonra hiçbir kitabını yazamadı, tamamlayamadı. Oysa vala tek kitabını, tek sayılacak kitabını ameliyatından sonra yazdı. Müzeher bu arada morali bozulup da kitabı yazamaz olmasın diye Siyamiye ve öbür doktorlara rica ederek kanser olduğunu Vala'dan gizledi ve gizletti. Bir not. Yukarıdaki notla aynı sayfaya başka bir mürekkeple ve uzun bir çizgiyle ayrılarak yazılmış. 1973 yılı sonu. Bir gece bizim evde, yani küçük evde yemek yiyoruz. Müzeher Vanu Şevket Radon'un kötülüğünü anlatıyor. Bir akşam Vala geldi, dedi ki, bugün Şevket Rado iki kızdan biriyle evleneceğini, hangisiyle evleneceğine karar veremediğini söyledi. Acaba hangisiyle evleneyim? Biri çirkin ama zengin, öbürü güzel ama yoksul. Tabii zenginiyle, dedim. Müzeher sorar bunun üzerine Vala'ya, niçin öyle söyledin? Adamın karakterini biliyorum. Nasıl olsa o çirkin olanla evlenecekti. Bana da onaylatmak istiyordu. Ben de o zaman kendi düşüncemi söylemedim. Varlık Özbenek, bir mektup, 9 Kasım 1989. Ankara, 9 Kasım 1989. Çok sevgili Aziz Bey, 29 Ekim günü mektubunuzu aldığım gün 5 günlüğüne Ankara dışına çıktığım için yanıtta geciktim. Doğrusu bu ya, bir işler yapayım da Aziz Bey'e yüzüm tutsun demedim değil. Ucundan kıyısından başladığım için de bu mektubu yazıyorum. Siz neredesiniz? İstanbul'da mı? Kahire'de mi? Hollanda ya da Kanada'da mı? Sizinki kadar olmasa bile yaklaşık bir hayhuyda oldum. Antalya, Afyon, Bursa, İstanbul derken yine Ankara. Sizin, aslında bizim, işlere ve sorularınıza gelince. Ankara'daki evin işleri tamamdır. Başkentteki evinizin adresi Büklüm Sokak 75 Taksim 2'dir, Kavaklıdere. Devir işlemine telefon dahil olduğu için bir sorun yoktur. Ankara'daki telefon numaranız 127-50-70'dir. Sadece bir aygıt gereklidir ve basın telefonu olması için sizin adınıza tarafımca soruşturma yürütülmektedir. Eve perdeye gelince bunun oldukça önemli olduğunu işe girişince öğrendim. Ölçtüm, biçtim. Sizin eski ev sahibi de bu konuda oldukça değil, çok işten bana yardımcı oldu. Tül perde siparişleri verildi. Göreceksiniz, çok beğeneceksiniz. Ayın 15'inde tamam. Kendimi alamayıp çok güzel diyorum. Perdeciyle çok esaslı pazarlıklardan sonra karyola ve yatak alacağımızı da duyurdum. Sanıyorum bir anlayış birliğine varacağız. Canım babam, ustam, kardeşim, ağabeyim, aziz beyim. Özledikçe bunlar uzayabilir. Basın kartı formu ilgili yere ulaştırılmıştır. Yalnızca size postalamayı bana verilmesini önerdim. Ya taahhütlü gönderirim ya da ah keşke öyle olsa size versem. Bunlar hep sizin Ankara'da olmanız özlemiyle ilgilidir. Ha, ev sahibi mutfağa dolaplar koyduracağını ve dolapların parasını ödemiş olduğunu söylemişti. Dolapları koydurdu mu sorunuza gelince? Aziz Bey, dolaplar bir fıstık. Çocuk onları yerli yerince koydurmuş, gördüm ve pek beğendim. Sadece içerideki kadehler eksik. Yerlere gelince, güzelim Aziz Bey, ölçtüm, biçtim, sordum, soruşturdum, en iyisi parke. Bunun içinde fiyatlar alıyorum. Odalar, salon, antreler. Tam ve yarı yarıya hesapladım kendimce. Tam olması iyi gibi geldi bana. Halıyı boş verdim. Sevgili Aziz Bey, ben bu evin gazeteyle ilgili olduğunu iyi biliyorum. Ama bu ev öyle olsun ki, Aziz Bey'imiz canımız yurt dışından, yurt içinden istediğini dostunu konuk edebilsin diye düşünüyorum. Göreceksiniz, öyle de olacak. Son bir noktaya gelince, siz bana evin önünde bahçe var mı demiştiniz. Biraz gördüğünüz için de yok ama düşündüm taşındım, yan duvarla örülü duvar arasına bir romork toprak getirip Ankara iklimine uygun bir bitki örtüsü bulursak yemyeşil bir duvar oluşturmamız pek mümkün. Orada yaklaşık 1,5-2 metrelik bir boşluk var. Bir bahçe mimarı dost bulacağım ve oraya zevkle bir düzen getireceğiz. Henüz danışmadım ama bana kasım patı ve sarmaşıklar gibi geliyor. Yani evin cam önlerine yeşil bir yakın örtü oluşturmak olanaklı. Evi aldığımız kişiyle konuştum. apartman yönetiminin onayını almak koşuluyla, ki onlar sevinirler dedi, uyumlu bir dış perde oluşturmayı düşünüyorum. Örneğin sardunyalar mutlaka olmalı. Evin ısınma sorununa gelince, doğal gaz bağlantısı tamam. Biz oraya ısıtıcı bir aygıt alıp sisteme bağlayacağız. Evi aldığımız çocuğun babası karşı komşu. Oh çok sevindim Aziz Bey, benim komşum deyip işlere girişmiş bile. Ah Aziz Bey, siz çileleri çekin, biz görüntüleri topluyoruz. Ama izin verirseniz ki ben sizin kaç merdiven çocuğunuz, kardeşiniz, dostunuzum. Pek bahtiyarlık konusu, bu görüntüleri size ileteyim dedim. Çocuklarınız artık gelecek yıldan itibaren Ankara Üniversitesi'ni de yazsınlar. Onları bu evde ziyaret edip ne var ne yok der gibi oluyorum. Dersler nasıl diye kesinlikle sormam. Şu sakallı Aziz Bilge, Ali Nesin de Ankara'ya herhal gelir artık. Kardeşi Aziz Nesin ve Ankaralı dostlarını bulacaktır. Canım Aziz Bey, şu anda neredesiniz bilmiyorum ama bu kulak çınlaması güzel şeydir ve sizin de çınlamadığı anı yoktur. Bu çok açık. Gecenin esrikliği imlaya karıştıysa affola. Canım Aziz Bey'im, gözlerinizden öperim. Not, karşıda sizin gülen fotoğrafınız duruyor. Onu çerçeveletirken çerçeveci, bugüne değin Aziz Bey'in onlarca fotoğrafını çerçeveledim. Böylesine güleni yoktu demişti. Ben de siz iyi bilirsiniz, biz de o fotoğrafı çok konuşurduk. Bir mektup, Çatalca, 6 Ekim 1990. Benim incelikli dostum Varlıkçığım. Gönderdiğin kartlar, mektuplar şiir gibi değil, şiirin ta kendisi. Sen şiir yazan şair değilsin ama şiiri yaşayan şairsin, sağ ol. Bana gelince ben de yazar gibi yazar değil, iş adamı gibi yazarım. Ne yapalım, toplumsal ve politik yaşam beni buna zorluyor. Bu yüzden de iş mektubu gibi sana madde madde mektup yazıyorum işte. 1. Nurettin Özşuca'ya, Musiki Şinası Şehir Diş Ekibi Nurettin Efendi, ilişikte gönderdiğim mektubu İved'i ver lütfen. 2. Veli Devecioğlu'na Amaç Yayın Evi'ne dava açması için mektup yazdım. Kendisine lütfen gereken bilgiyi ver. Dipnot, Amaç Yayın Evi, Aziz Nesin'in Matematik ve Korku kitabını yayımlamıştı. Yayın evinin adını, adresini filan. Kitap yayımlanalı 4 yıl oldu. 2 basım yaptı, telif hakkı ödemediler. Faiziyle birlikte %15 telif hakkı isteyeceğiz ve 3. basımını yapmasını yasaklayacağız. 3. Uçak parası öyle pahalandı ki eskisi gibi ayda 1-2 kez Ankara'ya gelemiyorum. Salt yol parası, uçak, araba filan yarım milyon. Şu gazete girişimi ne olacak? Lütfen Rıfat'a söyle, 50, 100, 200 bin liralık senetleri hemen bastırsın. Bankada paramız vardır, yoksa ben gönderirim. Mehmet Özşuca'da şimdiye dek yapamadıklarını yapacağına söz verdi. Bunca yol parası verip Ankara'ya geldiğimde de ya kimseler bulunmuyor ya hiçbir iş yapılmamış oluyor. Geçen gelişim örneğin boşa gitti. Verdiğim paraya yazık yahu. Geldiğimde hiç olmazsa işler hazır olsun da 1-2 adım daha atalım. Arkadaşlar şunu iyi bilsinler ki bu girişimden kesinlikle vazgeçecek değilim. Ve gerçekleştireceğimize de inanıyorum. Ama arkadaşlardan çok değil, biraz çaba diliyorum. Biraz omuz versinler. Yığın istiyor ama biz gevşeyiz. Gazete konusunda gelen mektuplara bile aylardır yanıt verilmemiş. Olur mu? Ah, benim yurdumda bir iş başarmak ne zor. Zarar yok. Tek olsun da zor olsun. Sevgiler, selamlar, dostlukla. Mektubun altında kalan kağıdın boş yerini kesip kullanırsın. Aziz Nesin. Vartan İhmalyan. İhmal amcamız. Dipnot, ön söz. Sevgili çocuklarım, okuyacağınız bu kitap İhmal Amca'nın Arkadaş Kitapları dizisinden çıkan adlı kitabından sonra sizler için yazdığı ikinci kitaptır. Dipnot, kitabın adı boş bırakılmış. İhmal Amca'nın bir de çevirisi vardır. Ünlü gülmece yazarı Leonid Lenç'in öykülerinden oluşan adlı kitabı. İhmal Amca Rusya'dan çevirmiştir. Dipnot boş bırakılmış. Bugün git, yarın gel. İhmal Amca benim 30 yılı aşkın zamandan beri arkadaşımdır. Onu size şimdi nasıl tanıtayım diye düşünüyorum. Çünkü İhmal Amca'yı tanımak, hele sizleri tanıtmak pek öyle kolay değil. Dahaca bu yaşlarınızda bilemediğiniz denizin azgın dalgaları gibi yaşamın işte öyle azgın dalgaları vardır. Nasıl denizin azgın dalgaları çarptıkları mavnaları, kayıkları, hatta gemileri bile parçalar batırır. Sonra o kırık dökük parçaları çalkalaya çalkaya bir takım bilinmedik kıyılara vurup bırakırsa, yaşamın azgın dalgaları da işte öyle kimi insanlara çarparak, onları çalkalaya çalkalaya, sallaya sallaya, şuraya buraya çarpa çarpa bir bilinmedik kıyıya atıverir. Sizin dahaca yaşamın bu azgın dalgalarının çarptıkları insanları ne durumlara getirdiğini bilmediğinizi söyledim. Bundan sonraları da yaşamınız süresince bu acıyı hiç bilmemenizi, tatmamanızı dilerim. İşte İhmal amca yaşamın bu azgın dalgalarına çarpılmış bir insandır. Sonraları yaşamın bu azgın dalgaları onu oradan oraya çarpmış, sürüklemiştir. Böylece dünyanın pek çok yerlerinde bulunmuştur. Şimdi uzun yıllardan beri Moskova'da yaşamaktadır. Artık emeklidir. Yaşamın azgın dalgaları en sonunda dinginleşmiş, İhmal amcayı 65 yaşında bir emekli olarak Moskova'ya bırakmıştır. Kimileri vardır serüvenden hoşlanır. İlle de başına dolanacak serüven arar. Yaşamın azgın dalgaları kendisine çarpmazsa tedirgin olur. Kendisi gider, o aç azgın dalgaların içine atılır. İhmal amcaysa böyle bir serüven insanı değildir. O dingin bir yaşam düzeni içinde çalışmayı tasarlamış ama yaşam onu yurdundan koparıp gurbete atmıştır. Moskova'da saçları apak olmuş, diliyle, giyimiyle, geleneği ve göreneğiyle has bir Anadolu kadını olan anacığıyla birlikte bir apartman katında yaşamaktadır. Moskova'ya her gidişimde onlara uğrarım. İhmal amcanın annesi o yaşında erinmeden benim için özel Türk yemekleri yapar. Ama ne yemekler, ağzınıza layık. Beni her görüşünde sanki Türkiye'yi görmüş gibi olur. Ak saçları bile tel tel sevinir. Öyle sevinir ki sevinçten ağlar. Sonra Türkiye anılarını anımsar, üzülür. Bu kez de üzünçten ağlar. Ana oğul ihmallerin bir dertleri, bir eksiklikleri, bir gereksinmeleri yoktur. Ama içlerinde öyle bir yurt özlemi, hemşeri özlemi vardır ki yakar bitirir onları. İhmaller Konyalıdır. İhmal amcanın anası babası öz Konyalı, yani Anadolu'nun göbeğinden. Sonra İstanbul'a göçmüşler. İhmal amca İstanbul çocuğu, Amerikan Koleji'nde okumuştur. Aslı Konyalı olan İhmal amcanın babası İstanbul'u öyle benimsemiş, öyle bir İstanbullu olmuş ki, şimdilerde artık görülmeyen, tarihe karışmış bir İstanbul Çelebisi. Çelebi ne demek bilir misin? Yazık ki bu güzelim Çelebi sözcüğü çok eskilerde kalmış bir sözcük sanılıp kullanılmıyor. Oysa İngilizceden dilimize girmiş olan gentleman sözcüğünü hepiniz bilirsiniz. Hah, işte gentleman ne demekse Çelebi de o demek. İhmal amcanın babası da bir İstanbul Çelebisi. İstanbul Çelebilerinin çok özgün merakları vardır. İhmal amcanın babasının merakı da bir tadımda İstanbul sularından hangisi olduğunu anlamakmış. Hey gidi İstanbul suları, Hamidiye, Kayışdağı, Çırçır, Taşdelen, Çamlıca, Sırmakeş, Yakacık suları. Daha ne sular? Bu suları ayrı ayrı bardaklara koyarlarmış. İhmal amcanın babası her bardaktan bir yudum alıp tadar, hangi su olduğunu hemen anlarmış. Daha doğrusu anladığını sanırmış. Çünkü arada bir aldandığı da olurmuş. Kimileyin o zamanki kullanma suyu olan Kırkçeşme suyunu da bir bardakla araya koyarlar, bir yudum alıp, Ali Sultan suyu dediği de olurmuş. O zaman çevresindekiler kahkahaları basarmış. Türkiye İhmal amcanın ana yurdudur. İhmal amca Türkiye Ermenisidir. Ama bu 70 yıl önceki düşmanlığı durmadan körükleyen bağdaş Türk düşmanı Ermenilerden değil. O Ermeni'yi Türk'ü, Ermeni denli sever. Ben de onu işte öyle severim. Türkçe onun öz dilidir. Gurbette olduğundan siz Türk çocuklarına başka türlü hizmet edemediği için bu acısını sizlere öyküler, masallar yazarak gidermeye çalışmaktadır. O da her namuslu yazar gibi topraklarında doğup yetiştiği ülkenin çocuklarına öz diliyle seslenerek görevini yerine getirmek istiyor. İhmal amcanın bu masalındaki diline dikkat ediniz. Ben onun sözcüklerinin dizilişinde akide şekeri tadı buluyorum. O ne tatlı dil. İhmal amca bu masallarında şiir söylüyor tatlı tatlı. Öz dili olmayan bu dille bu denli güzel yazamaz. Bilirsiniz ya akide şekeri çiğnenmez, dişler arasında ezilmez, emile emile yenilir. Siz de İhmal amcanın bu tatlı masallarını eme eme okuyun çocuklar. Çatalca, 20 Aralık 1977. Yannis Ritsos. Pablo Neruda, Nazım Hikmet ve Ritsos arasında bir şiir akrabalığı görürüm. Aynı okulun şiir çocukları gibidirler. Birbirlerini etkileme olanakları da yok. Aynı kaynaktan mı içiyorlar, nasıl olmuş bu? Folklordaki gibi aynı toplumsal koşullar ayrı yerlerde, tıpkı benzer kültür ürünleri gibi aynı tür şiiri doğuruyor. Benzer nitelikleri özden, düz yazıyla yazılacak konuları da şiirle yazmaları, şiirden başka türlü yazmasını bilmezlermiş gibi. Artıklar pek çok, sözcük ve imge ve düşün tutumluluğu hiç yok, şiirde öyküleme ve benzerleri. Yanımdaki ata oldu, belki de Alekoydu, Atina'daydık, belki de Selanik'te. Hep kitaplarının orada burada çıktığını, kaç basım yaptığını anlatıp durmuş. Hem sıkılmış hem şaşmıştım. Doyumsuzluklardan mıydı acaba? Yakından tanımıyordum ki bileyim. İstanbul'a gelmesi, konuğumuz olması için birkaç kez rica etmiştim. Hep hastalığını ileri sürmüştü. Oysa bu ricamdan önceleri de, sonraları da Moskova'da yazarlar toplantısında görüşmüştük. Tarih kaçtı? Belki 1978 filan. Vakıf, 16 Kasım 1990. 33. ayrımın sonu. Sayfa 475.